Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında Kalbin Sesinde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Ütfarslan abimizle olan birlikteliğimize başlamış olduk. Bugün yine bizim hem gündemimizde olan hem de sizleri böyle yakından ilgilendiren hususları konuşmaya devam edeceğiz. Her hafta yaptığımız gibi. Lütfen hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Birden böyle sesin romantikleşti sonda doğru. Her hafta olduğu gibi derken Salih'cim.
Ya bir kahve içtik abi. O kahve herhalde biraz şey yaptı, beni canlandırdı.
Ama insanın bak hakikaten kalbinin böyle bir modunun sesine yansıması da
evet.
Güzel bir, yani en azından onu fark etmek, fark ettirmek.
İnşallah öyledir Lütfü abi.
Bazıları da çünkü hani böyle çok yüzünü de çok yansıtmaz, sesini de çok yansıtmaz.
Abi yani şimdi bir bahis açılmış oldu ama benim çok garibime gitmiştir. Mesela özellikle bu anchormanların, televizyonlarda konuşan insanların hep onu düşünmüşümdür. Yani mesela annesini babasını kaybetmiş adam, bir şey olmuş ama çıkıp konuşuyor orada böyle.
Profesyonellik.
Ya ona şov profesyonellik diyorlar, evet. Bana hep garip gelmiştir abi o. Yani mesela bir şehit haberini veriyordu bir televizyonda bir ana haber spikeri. Orada mesela ağladı. Haber oldu o yani. Ana haber spikerinin gözyaşları falan diye. Çünkü ana haber spikeri ağlamamalı normalde.
Tabii öyle bir şey öğretiliyor. Sen daha meslektensin. O işin profesyonel kodları var kendine göre ama ana haber spikerinin ağlaması işte genellikle duygularını seslerine yansıtmadıkları için böyle duygusal bir an aslında haber oluyor. Tabii sempati de var orada. Daha çok sempati boyutuyla haber var orada yani.
Evet.
İnsanların hoşuna gidiyor çünkü böyle bir şey.
Evet. Doğru. Yani gözyaşı, gülme, çok belki aşırıya kaçan şeyleri hem böyle bir reyting, medyatik değer olarak da algılamış oluyor bu medya ortamı Türkiye'de. Abi medya ortamı demişken, madem medya ortamı dedik, Genç Dergisi'nin, Uluslararası Genç Derneği'nin medya ile alakalı, özellikle internet medyası dediğimiz bu yeni dönem, YouTube başta olmak üzere, belki diğer kanallara da geliriz ama şu an biraz uzak gibi duruyor en azından. YouTube'da bir Genç TV diye bir kanalımız var malum. Burada sizle de Cevaplı Sorular diye bir program çekiyoruz.
Evet.
Toplumda aslında bizim genç zamanında sizinle böyle yıllardır konuştuğumuz meseleleri sanki böyle video formatında kısa kısa konuşmuş gibi oluyoruz. Yani en son mesela toplumsal cinsiyet meselesini konuştuk. Birçok meseleye böyle gençlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Buna nasıl bakıyorsunuz abi? Burada bir enerji oluştu. İlk başlarda ilk videoları çektiğimizde 100-200 kişi izliyordu ama şu an bakıyorum artmaya başladı hamdolsun. Abone sayısı da artıyor kanalın. Ben inanıyorum ki bundan böyle bir sene sonra falan yine bu bahsi konuşursak, ya Lütfü abi işte bundan bir sene önce 15 bin aboneden bahsediyorduk ama şu an 100 bin abone var diyeceğiz diye ümit ediyorum yani. Çünkü bu bir istikrar meselesi.
Evet. Her şey matbaayla başlamış.
Evet.
Salihciğim. Matbaanın kitapları bir şekilde çoğaltması, standartize hale getirmesi ve akabinde kitlelere yayması bir aslında sınıfın son çırpınışları olmuş. O kilisedeki işte kutsal kitabın kendi uhdelerinde olduğunu düşünen insanlar bir anda böyle bir standartizasyonla aslında işte Rönesans dediğimiz, reform dediğimiz, aydınlanma dediğimiz ve bugün çok da tasvir etmediğimiz, çünkü Batı'yı getirdiği sonuç itibariyle hakikaten insanlığı böyle uçurumun kenarına getirmiş bir sürecin aslında bir şeyi olmuş oldu. Başlangıcı böyle başlamış oldu. Sonrasında işte malum geçen yüzyılda telgraf çıkıyor, sonrasında radyo çıkıyor, sonra televizyon, ondan sonra internet, şimdilerde de sosyal medya. Her bir mecranın, yani medya, sonuçta sözü alıp bir yerden bir yere ileten mecraların aslında bir öncekini
bitirmesi gibi.
Bitirmesi beklenmiş.
Evet.
Ama tam tersi olmuş. Tam tersi olmamıştı aslında. Tamam, bir etkisi olmuş ama aslında her mecra kendine ait bir dinleyici veya muhatap kitle oluşturmuş aslında.
Evet.
Bu çok önemli bir noktadır. Yani şimdi radyo mesela bitmemiş. Televizyon zaten görüntülü kardeşim, hem de böyle yok işte, orada farklı bir form söz konusu. Şimdi sesle görüntüyü aynı anda işitmenin veya bir şekilde onu izlemenin sana verdiği anlamla sadece sesi işitmenin verdiği anlam arasında ya da vücutta harekete geçirdiği o süreçler arasında fark var. Bu çok ilginç bir şey yani. Yani şimdi yazmak da böyledir mesela. Yazmak, kalemle yazmak ayrıdır, klavyede yazmak ayrıdır. Bunlar her birisi aslında farklı bir zihni aslında işleyişi tetikliyor veya doğuruyor. Dolayısıyla internet de mesela hepsini aslında işitmeyi, hatta dokunmayı, izlemeyi, bir şekilde etkileşim halinde bulunmayı, yani bütün o duyuları bir araya getirmiş olmasıyla aslında hepsini alternatif olarak görülebilecek bir şey. Ama ilginçtir. Onun da kendine ait bir muhatap kitlesi var.
Evet.
Mesela radyo hala dinleniyor.
Evet.
Televizyon hala izleniyor. İnternet ayrı bir şey çıkarttı. Şimdi bir de şey de var. Mesela internetin içerisinde de diyelim televizyona alternatif olabilecek bir takım mecralar, platformlar, alt platformlar oluşmaya başladı. Twitter apayrı bir alem. Instagram apayrı bir alem. Mesela Instagram'a kaç saniyelik video konabiliyor?
Yani akış içerisinde 60 saniye ama evet, hikayede 15 saniye.
Mesela bunu şimdi muhtemelen ileride artırdıkları zaman
evet,
bu YouTube'a alternatif olacak. Hiç şeyinde olmasın ki, şüphen olmasın ki oranın alıcısı farklı olacak, buranın alıcısı farklı olacak. Şimdi böyle olunca farklı kanallarda farklı alıcılar olunca eğer sizin de bir söz söyleme kaygınız varsa, sözü iletme derdiniz varsa sizin hemen her türlü mecrada bulunmanız gerekir. Şimdi abi seninle burada toplumsal cinsiyeti konuşalım. Evet, burada konuşabiliriz.
Hı hı.
Bunun bir de videosunu çektiğiniz zaman
İş değişir.
Mana farklılaşıyor.
Evet.
Bunu zamanında Marshall McLuhan ki Kanadalı bir iletişim bilimcisi medium is the message diye böyle çok kehanetvari bir sözle aslında formüle etmiş. Yani aracı bizatihi mesajın kendisidir demiş. Yani mesaj ne olursa olsun onu neyle ilettiğin en az mesaj kadar önem kazanmış bir efendim hususiyet oldu.
Abi bir de bu hep bahsediyoruz ya kuşaklardan. Y kuşağı, Z kuşağı. Bu kuşağın formu da görmeyi böyle istiyor. Yani YouTube'da mesela sizi konuşurken görmek istiyorlar. Sadece dinlemek belki de onlara yeterli gelmiyor. Biz radyo ile alakalı işte hala en büyük, en çok dünyada tercih edilen kitle iletişim aracı diyoruz. Hala en çok kullanılan o. Çünkü hem ulaşılabilirliği kolay hem ucuz, maliyeti ucuz. Ama internetin olduğu yerlerde de ya lütfen abi bir de görelim deyip aslında YouTube'dan sizi konuşurken izlemek bu dönemin gençlerine bence daha çok hitap eden bir şey. O yüzden aslında sizin dediğiniz çok önemli. Yani çünkü televizyonlar da aslında bunu fark etti. Ne yaptılar? Akıllı TV yaptılar. Artık televizyonlar da internete bağlanıyor. Smart TV'ler.
Dahası şöyle bir şey de var. Bak orada da mesela bir yeni nesil TV'de nasıl bir şey var Salihciğim? İstediğin zaman istediğin içeriğe istediğin sürede erişebiliyorsun. Yerine göre geri dönüşler yapabiliyorsun. Değil mi?
Kaydedebiliyorsun.
Değil mi?
Evet.
Yani
evet,
yeni
evet,
nesil evet, TV'ler öyle değil mi? Öyle. Platformlar. Sonuçta bir de içerik seçimi de yapabiliyorsun. Yani sen önceden bir akış vardı. Eskiden TRT 1 vardı. Sen hatırlamazsın o zamanları çünkü yoktun. Bir akış vardı.
Allah razı olsun.
Ve o da
abi,
hakikaten şöyle yani gerçekten öyle.
Öyle.
Gecenin 12'sinde şey çıkardı mesela. O bir anda bayrak çıkıp İstiklal Marşı söyler. Hadi İstiklal Marşı'yla açılıp İstiklal Marşı'yla kapanan bir kanal. Ne kadar böyle insana şey geliyor değil mi? Şimdi onu görünce bizim özellikle tatil zamanlarında moralimiz bir düşerdi. Modulur. Niye televizyon kapanıyor diye.
Şimdi tabii durum bambaşka. Yani bu başkalık da aslında bu hani ben buraya güncellemekle not aldım. Şimdi bir dergiyi düşünürsek o zaman genç dergi yani kendini bu anlamda güncellemezse sadece sürdürülebilirliği değil dergi tarafı da aslında zarar görüyor değil mi abi? Yani ne diyoruz? Matbu basın bitiyor diyoruz. Bitiyorsa o zaman sen farklı bir alandan aslında kendine yol bulup oraya da dengeleyebiliyorsun. Çünkü
orada şöyle bir şey var Salihciğim. Yalnız şunu da söyleyeyim ben sana. Şimdi bazı bu konunun iki boyutu var. Yani birincisi en baştan beri ifade etmeye çalıştığımız bir şey. Eğer bir sözünüz varsa farklı formlarda denemek durumundasınız. Farklı formların farklı muhatapları olduğu için sizin sözünüzün bir şekilde onlara farklı anlamlarla da ulaşması. Şimdi dediğim gibi dinleyen ve izleyen arasındaki fark sadece işte onun onu tercih etmesi falan filan değil. Oradan aldıkları da farklı olabilir. Yani çünkü bir sima görüyor, simanın kendine göre bir samimiyetini test ediyor. Oradan o izlenim, görüntüden aldığı bir izlenim var. Mesaj da çok daha farklı bütünleşiyor falan filan. Çok güzel. Dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar farklı formları deneyelim. Dergi içinde genç dergisi desin ki ya ben bir form olarak, bir dergi formu olarak gayet güzel bir içerik üretiyorum. Ama burada kalmamalıyım. Genç TV yapmalıyım. Yerine göre genç Twitter hesabı, Instagram hesabı farklı formları muhakkak denemeliyim. Ve fakat burada bir nokta daha var. Bazı formlarda da direnmeliyiz abi. Çünkü sözün öyle bir hususiyeti var ki o formlar olmasa o sözü başka türlü o sıcaklıkla ifade edemezsin. Sohbet böyle bir formdur mesela. Yani bir böyle diyelim 20 metrekarelik bir odada diyelim 15-20 kişiyle böyle kitabı açarak göz göze, gönül gönüle, diz dize yerine göre bir halaka yöntemiyle sohbet etmek, yani fiziki bir efendim ortam içerisinde bunu yapmak, tıpkı Cibril'in gelip o hani meşhur Cibril hadisi vardır ya, Hazreti Ömer'in rivayet ettiği, geldi diyor, dizini dizine Efendimizin dayadı, gözünü gözüne dikti ve dedi ki ahbirni, bana haber ver, bana İslam'dan haber ver, bana imandan haber ver, bana anlat, yani bana ihsanı anlat. Şimdi tam da böyle göz göze, diz dize, böyle sesin fiziksel olarak sadece hava dalgalarıyla ulaşabildiği bir ortamın içerisinde, ki biz buna sohbet ortamı diyoruz.
Evet.
Bu, biz bu formu hiçbir şeye feda edemeyiz kardeşim. Bu bizim istinat noktamızdır. Çünkü Allah Resulü sahabe-i kiram hazaratını böyle yetiştirmiştir. Dergiden biz hiçbir zaman için bu, ya bunun artık alternatifi çıktı, İçtinap edemeyiz kardeşim. Çünkü biz okuma kültüründen geliyoruz. Biz kitaptan, dergiden, herkes vazgeçse biz vazgeçemeyiz. Çünkü orası bizim istinat noktamızdır. Yani bizim o formu korumamız aslında kendimizi korumamız anlamına gelecektir. Kendimiz derken de bunu nefsi bir şey olarak almasın, evet, insanlar. Evet, evet. Mesajımızı korumamız, varlık sebebimizi, bu dünyada niye bulunduğumuza dair o temel soruya verdiğimiz cevabı aslında korumamız demektir. Yani biz o noktada göz medeniyetinin tamamen izlemeye, imaja, görüntüye odaklı bir medeniyetin karşısında söz medeniyeti olarak var olmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Yani bizde söz gönülden çıkar, gönle girer. Burada da kulak sadece bir vasıtadır.
Evet.
Yani siz izleyerek yapmazsınız bunu yani. Bunu siz işiterek yaparsınız. Yani aynı ortam içerisinde bulunursunuz. Evet. Gözünüzü kapatırsınız yerinize göre. Kalbinize yoğunlaşırsınız ama bir şekilde mesaj size işiterek gelir. Evet. Kulağınızdan kalbe gelir. O da kalplerin böyle bir ortamda beraber olmaklarını gerektiren bir durumdur doğrusu.
Burada sizin bahsettiğiniz o halaka tarzının ama bir farkı var değil mi abi? Çünkü mesela salon programı diye aslında bizim ayırdığımız, yani böyle büyük konferanslar.
Orada hiyerarşi var.
Nasıl yani mesela?
Bir zemin yüksek.
Hmm.
Resmen oradan insanlar hitap ediyorlar. Evet. Böyle 500 kişinin yüzü bir kişiye dönük veya 3-5 kişiye dönük. Oradan böyle bir tür, ya bak burada ben otoriteyim kardeşim. Ben buraya, siz geldiniz beni dinlemeye geldiniz yani. Ama sohbette öyle değildir. Sohbette demokratik bir ortam vardır. Demokratik derken de millet anlasın diye söylüyorum. Diğer türlü bir kalp birlikteliği vardır. Kalplerin aslında, evet, yan yana dizilmelerinden kaynaklanan, ben hatta onu şeye benzetiyorum. Ortada bir leğen var abi. Hadi böyle şeyi söyleyelim biraz Anadolu tabiriyle. Herkes geliyor, kalbini oraya koyuyor. 45 dakikalığına.
Karıştırıyor.
Orayı işte orayı bir görünmeyen bir el karıştırıyor. Tabiri caizse herkesi bir yiyor, yıkıyor. Birbiriyle alışveriş içerisinde. Sonra herkese tekrar Esselamu Aleyküm diye ayrılırken kalpleri iade ediliyor. O da tam bir haftalık enerji veriyor.
Bizim köyde abi, Çorum Osmancık'ta eskiden kurban bayramlarında şey yapıyorlarmış abi. Herkes kurbanlığından bir parça eti getirip caminin avlusunda bir naylon sarıyorlarmış. Onun üzerine bırakıyormuş. Bir karıştırılıyormuş herkesin eti.
Maşallah.
Oradan sonra herkese bir parça veriyorlarmış. Hani herkesin güzel kurbanı birbirine geçsin falan diye. Çok şimdi güzel. Bunu söyleyince aklıma geldi. Abi o zaman yani bu yeni medya diye tanımlanan, işte internet medyası da diyorlar buna. Şu farklı isimleri de var. Ne diyeceğini insan bazen şaşırıyor gerçekten. Burada belli bir kuralların konması gerekiyor mu sizce? Çünkü ben burada bir kuralsızlık da görüyorum. Biz burada işte Genç TV olarak bazı ahlaki değerleri gözeterek bu işi yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden de diyorlar ki bize, ya işte sürekli akıl verenler oluyor. Şunu da yapın, bunu yapın diye. Ama abi sınırları var yani. Zorlayamıyorsun kendini. Ya gidebildiğin kadar gidiyorsun zaten. Hatta lütfen abi affedersiniz. Sizle olan cevaplı sorular programımız için bir hocamız bana şöyle bir şey söyledi. Ya dedi, Salihçim dedi, tabii dedi, hep dedi böyle işte edepli olmak falan dedi bir yere kadar deme gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ki hocam dedim, yani edepsizlik mi yapıyoruz biz dedim yani. Belki şu an dinliyordur hatta yani.
Ben gülüyorum ya şimdi.
Evet.
Yerine göre sana böyle takılıyoruz. Yerine göre bize siyah gözlük takıyorsunuz.
Evet. Ya böyle... Bu farklı bir şey. Ben de...
Ben şunu söyleyeyim Salihçim baştan. Herkes profesyonel izleyici. Hayatını bu işe vermiş. Hem de en böyle milyon dolarlık yapımlarla tabiri caizse talebeliğini geçirmiş. Dolayısıyla senin koyduğun videolar yani amatör gelebilir çok insana yani. Niye? Çünkü o Hollywood filmleriyle büyümüş bu insanlar ya. Nereden açsın? Daha böyle hani derler ya işte ben onun diyor gözünün diyor böyle kırpışmasından anlarım nasıl bir hareket yapacağını 5 dakika sonra. Şimdi daha görüntünün başlangıcından anlıyorsun. Yani bunun nereye evrileceğini, yılların bu ekranın önünde sürekli izleyerek, sürekli efendim tamam pasifsin de kendine göre de bir kıvamın oluşmuş bir kalite çıtası oluşturmuşsun. O yüzden bizi o kalite çıtasıyla yargılıyorlar. Şimdi onlara şunu demek lazım. Ya sen şu bir arkaya geç abi, bir üret ya. Bak elinde telefonun da var ya. Bak onlarca insan da sadece bu telefonla ürettikleri içerikleri koyuyorlar. Evet. Bir gör de bir gösterelim abi. Bir izleyelim bakalım ne demek lazım onlara yani. Hakikaten o şeyin arkası çok daha farklı bir dünya. Evet. Üretmek bu anlamda. Bakın bizim bu medya formları falan filan önemli değil Salih'ciğim. Bizim hakikaten can hıraş bir şekilde hiç durmadan böyle 7/24 derdini çekerek şu alternatif içeriğe nasıl bir alternatif içerik, yani ortadaki dönüp dolaşan içeriğe evet, nasıl bir alternatif içerik üretmeliyiz, bunun çabasını vermemiz lazım. Düşünsene yani bir dakikalık geçen bir şey izledim, daha doğrusu bir dakikada internette ne oluyor diye. Kaç milyon mesaj alınıyor, veriliyor, Instagram'a kaç bin fotoğraf konuyor, YouTube'a kaç dakikalık video yükleniyor. Ve hep kısma azamı, bundan %100 emin olabilirsin, kısma azamı yani heva ve heves üzerine bu evet, dünyada niye bulunduğumuza dair sorunun böyle menfi olarak cevaplanmasına ilişkin içerikler, insanların karanlık taraflarıyla ürettikleri içerikler. Şimdi bunlara alternatif içerikleri sürekli üretmezsen, iyi insanlar da bu kötüler kadar çalışmazsa, yanlış yolda olanlar kadar doğru yolda olduğunu düşündüğümüz insanlar bu tür muhtevalar üzerine çalışmazlarsa, yani iş şeye dönecek. Amak-ı Hayal'de bir sahne vardır bak. Amak-ı Hayal, Filbeli Ahmet Hilmi'nin bir kitabıdır. Ben birçok genç kardeşimize de bunu özellikle okumasını tavsiye etmişimdir. Amak-ı Hayal. Orada
Raci değil mi abi?
He, Raci bir ara işte o Aynalı Baba'yla muhabbetlerinin bir tanesinde kendisini böyle bir tür şeyde görüyor. Bir savaş meydanında. Ve kendisi güya hikmet pehlivanıymış. Karşıda da karanlık ordusu var. Kendisi aydınlık ordusunun hikmet pehlivanı. Sonuçta çıkıyor karşı tarafadan bir mübariz şey, karşısına savaşçı istiyor. Hmm. Hani teke tek olurmuş ya eskiden savaşlarda. Evet, evet. Böyle bir önceden işte iki ordu birbirine bakarken ortalık boşluk alanda birer mübariz çıkar karşılıklı. Birbirlerine meydan okurlarmış. Diyelim şeye çıkıyor. Hikmet pehlivanı bir çıkıyor şeye. Ortalığa diyor ki çıksın karşıma karanlık taraftan kim çıkacaksa diyor. Mesela hırs geliyor karşıdan. Bunları da birer pehlivan gibi nitelendirmiş Filbeli Ahmet Hilmi. Hırsı bir vuruşta yere yıkıyor mesela. Sonra işte efendim şey geliyor mesela. Öfke geliyor mesela. Öfkeyi vuruyor falan filan. Sonra yüzü peçeli. Böyle ince bir acayip böyle bir birisi geliyor. Bir pehlivan geliyor. Raci'yi bir vuruşta yere seriyor.
Nefis mi abi?
Nefsi emmareymiş. Hmm. Nefsi emmareymiş. Böyle. Sonra nefsi emmare. Şimdi her bir pehlivan yenildikçe, eğer karanlık taraf yeniliyorsa aydınlık biraz daha artıyor. Hmm. Aydınlık taraf yenilirse aydınlık birazcık daha azalıyor falan böyle. Nefsi emmare önüne geleni yeniyor. Nefsi emmarenin önüne kim çıkarsa hikmet, cesaret, şecaat, yiğitlik, şu bu falan filan bütün erdemleri nefsi emmare tabiri caizse toz gibi atıyor. Artık var ya karanlık o kadar ortalığı ufku kaplıyor ki aydınlığın çok az bir şeyi kalıyor, hissesi kalıyor. Tabiri caizse ortalığı karanlık kaplıyor yani. Sonra ortalığı böyle velveleye veren bir arkadan bir pehlivan geliyor aydınlık tarafından. Tek vuruşta nefs-i emmareyi yere seriyor. Onun adı ne sence?
Namaz mı abi? En kolaydan gideyim dedim. Zikir, dua.
Evet, aşk.
Aşk.
Ha, aşk belli bana.
Uzak kelimeler lütfen onlar.
Niye uzak dedin ya? Allah Allah. İlahi bir aşk ver bana. Kandalığım bilmeyeyim diyor ya Yunus. Hakikaten aşk bu noktada gerçekten hepimizin muhtaç olduğu en büyük insanlık hali ki nefsi emmareyi ancak o yenebilir.
Eyvallah.
Allah o noktada
aşkımızı artırsın.
İstidadımızı artırsın. Amin. Salihciğim. Çünkü şöyle de bir şey anlatırlar. Gencin birisi gelmiş bir hikmet ehli zata demiş ki bana demiş Allah ilahi aşk nasip etsin. Oğlum demiş dayanamazsın bak. Ya demiş bir zerre versin ya, başka bir şey istemiyorum. O da orada misafirmiş o hikmet ehli zat. Zaten onun için dua istemeye gelmiş. Oğlum bak dayanamazsın. Ya lütfen istiyorum falan. Bu da açmış ellerini. Bu başka bir hani zamanın peygamberi diye de anlatılır. Ondan sonra açmış ellerini, ya Rabbi demiş, bir zerre demiş buna aşkından. Sonra bırakmış, o gitmiş. Bir sene sonra tekrar geldiğinde, ya Ference Genç ne oldu? Demişler daha çıktı.
Zerresi yetiyor daha çıkarmaya abi. Demek biraz daha fazla gelse.
Evet evet.
Eyvallah. Lütfü abi, geçtiğimiz hafta da böyle bir ara vermiştik. Dilerseniz bir Ezgi arası vermiş olalım.
Hay hay, olur.
Teknik masadaki arkadaşlarımız, abilerimiz.
Teknik masadaki arkadaşlarımız da ismini zikrediyoruz bu arada, değil mi?
Evet. Ebazer Dalmaz, Mehmet Akman. Kendileri böyle değişmeli olarak bazen Mehmet abi görüyoruz, bazen Ebazer abi görüyoruz.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun onlardan.
Erkam Radyomuzdan.
Erkam Radyomuzdan. Genç Zamanlı programı kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, bendeniz Salih Üzgenç, Mehmet Ütfarslan abimizle her hafta cumartesi günleri saat 10'da sizlerle birlikte Erkam Radyo'da buluşmaya devam ediyoruz. Bugün Genç TV'den bahsettik. Genç TV YouTube'da Ekim 2018 yılından itibaren aslında varlığını böyle iyiden iyiye göstermeye çalışan bir YouTube kanalı. Burada 12-13 farklı yayın listesi var. Buralarda hem hatırası az insanlar, hem cevaplı sorular, efendim hem böyle dikkate değer serisi gibi farklı alanlarda, farklı mevzularda hem büyüklerimizi konuşturduğumuz, hem gençlere şans verdiğimiz, hem de Lütfü abi gibi YouTuber'larımızın olduğu Lütfü abi kanalımızın YouTuber olarak sizi hani piyasaya aslında.
Fenomen mi?
Fenomen diyoruz abi, evet. Hani YouTuber
yani
derken.
Yani orada tabii hani, fenomenlik de ayrı bir olgu. Onu da şey yapmak lazım. Evet. Konuşmak lazım. Fenomenlik aslında bir tür hani izlenerek kendini ispat etme kaygısı gibi. Bizim öyle bir kaygımız yok.
Bir de akademik literatürde fenomen diye bir kavram var, değil mi?
Nasıl
abi?
Bir şey o?
Fenomenlik. İşte hani akademisyen olduğunuz için abi, bir açıdan hani size sormak istedim.
Yok, ben de tam tersi, iletişimci olduğunuz için bu konuda böyle bir bilerek ve bir şey yapmak istediniz herhalde, katkı yapmak istediniz diye ben sizi doğrusu dinlemek istedim.
Şey, ben yine sizden duymuştum abi, böyle özellikle gazetecilerin hani konuyu açmak için çok bilmeseler bile bazı kelimeleri, bazı kavramları kullandığını söylemiştiniz bana bir sefer. Buna da işte hani dolgu cümlesi, dolgu sorular diye bana kızmıştınız da hatta Lütfü abi eskiden bir program yaparken. Biraz böyle oldu aslında işin esası.
Öyle mi?
Evet,
tamam.
Yani
top çeviriyorsun
top
yani.
Top çevirmeye çalıştım orada biraz.
Evet, evet, evet.
Ama tabii yine golü siz attınız.
Estağfurullah. Estağfurullah. Öyle bir şey, gol atma. Bu tür bir rövanş şu işte efendim şeyden psikolojisine de çıkalım Salih'cim. Hani aa ne güzel böyle gol attı. Hani farklı bir fiil de kullanabildik orada ama onlara hiç hacet yok. Fenomen kelimesi normalde olgu demek yani İngilizce. Fenomen. Vakıa yani. Fenomen dediğiniz zaman bir YouTube fenomeni dediğiniz zaman işte burada kendine göre böyle bir artık gerçeklik elde etmiş. Sanal dünyada gerçeklik elde etmiş tip yani. Evet. Nasıl oluyorsa artık o. Nasıl oluyor işte.
Sanal gerçeklik.
Çektiği videolarla belli bir hayran kitlesine ulaşmış. Dolayısıyla artık çektikleri daha çok dikkate alınan ve belli bir kitleyi bu anlamda etkilemeyi başaran. O yüzden de paraya para demeyen veya bir şekilde artık reklam kabiliyeti olan şirketlerin kendisine bak bu adamı bir şekilde kendi ürün ve hizmetlerimizde kullanabiliriz dedikleri tipler yani. Şimdi YouTube fenomenlerinin veya işte internetteki bu tür fenomenlerin aslında kıymeti ne kadar çok takipçi celbettikleri ve cezbettikleriyle alakalı bir şey. Yani şimdi dolayısıyla sayı, nicelik burada önemli yani. Senin ha bunu peki nasıl yapıyorsun? Sen şimdi bir aslında kaç video oldu abisin Genç TV?
300'den biraz geçik.
Bunun neredeyse %50'sinde sen bir tür yapımcılık ve yönetmenlik yaptın değil mi Salih'ciğim?
Evet.
En azından kısmı. İçeriği, evet. Konulması, bütün o gelen feedbackleri az çok görüyorsun, tahmin ediyorsun değil mi? Şimdi az çok şöyle bir şeyin de oldu, bir tür hani gurme gibi yani bir rating şey, abi bu çok iş yapar.
Evet.
Abi bu var ya patlatır. Ya da bu işte rutin kalır, vasat kalır gibi kendine göre bir neyin oldu? Tecrüben oluştu değil mi? Şimdi dikkat ettin mi? Ne daha çok ilgi çekiyor? Ne daha çok efendim insanların işte tıklamasına vesile oluyor? Ben sana söyleyeyim. Ne kadar çok sansasyonelse, evet. Aykırıysa, sıra dışıysa o kadar
ilgi çekiyor.
Şey. Mesela Kemalettin amcamızın videosunu koydunuz değil mi? O da nispeten böyle güzel bir şey oldu. Orada da farklı bir şey yürüyor aslında. Yani işte bir hak dostu kendine göre ne kadar mübarek insan değil mi? O yorumları bir şey yapsana, evet, hatırlamaya evet. Çalışsana. Ne kadar mübarek insan. Keşke şu amcanın dizinin dibine yatıp da böyle şey yapsam, bana sürekli tavsiye etse falan filan. Hep bunlar temennide kalıyor biliyor musun? Ya git kardeşim bul. Ya bir tane de telefon geldi mi kardeşim? Ya bu Kemalettin amca nerededir, ben bir gideyim. Ne istiyor? Hakikaten istediğini yapayım diyen oldu mu? Veya oradaki videosun ne oluyor peki orada? Bak o mekanizmayı iyi anlamaya çalışalım. Aa ne kadar güzel ya. Sonra bitti hocam. Bu alemin sanallığı buradan belli kardeşim. Dolayısıyla mesele seni ayağa kaldıran, harekete geçiren, bir şekilde iş yaptıran, yani o Kemalettin amcanın anlattığı tarzda bir hayata seni sevk eden videoya video derim ben. Ama burada o istenmiyor. Ne isteniyor? Tıklasın, tavsiye etsin, daha çok tıklansın, daha çok efendim insana ulaşsın. Sonra ne olsun? Sonrası abi bir köpük, boş. Şimdi bak YouTube fenomenlerinin en çok izlenen videolarına bak abi. En çok güleceğin,
evet,
ya da en çok bir şekilde aa bu muymuş ya falan filan diyeceğin, hayret edeceğin ama o anda orada kalacak bir efendim içeriktir. Bu noktada da hakikaten bu tam bir masivadır. Heva ve hevesin ürettiği bir efendim boş dünyadır. Buralarda işte reyting kaygısından daha ziyade hakikat kaygısıyla hareket bir şeyler üretmek lazım diye düşünüyorum doğrusu.
Bu da aslında bizim hani korumaya çalıştığımız bir şey ama farkında olmadan belki biz de bunun bir parçası oluyor muyuz diye bazen düşünmüyor değiliz yani abi. Çünkü şu var, mesela diyoruz ki ya abi Lütfü abi bak burada şöyle bir şey söylemiş, hemen buraya bir efekt koyalım. Ya da Lütfü abi burada böyle bir şey yapmış, hemen şunu yapalım. Yani burada bazı şeylerden biz de nasipleniyoruz ama bunu izleyiciler umarım böyle şey anlamıyorlardır. Yani bu arkadaşlar da hani böyle abartıyorlar gibi anlamıyorlardır.
Orada da kendimizi şöyle açık edelim. Açık edelim derken hakikaten bu konuya açıklık getirelim. Biz gerçekten hakikat kaygısını gütmeye çalışıyoruz. Bu zaten seçimimizde de belli, değil mi? Ele aldığımız konularda da belli. Gündeme getirdiğimiz efendim tartışmalarda da belli. Çok güzel. Ama şunu da göz ardı etmemeye çalışıyoruz. Muhatap olduğumuz ya da ulaşmaya çalıştığımız kitlenin algıları, zevkleri ve efendim izlediğinde buradan hemen böyle bir bakışta böyle bakıp ya bu bana yaramaz deyip çekip gitme ihtimali yüksek olduğu için, algıları bu medyaya göre şekillendiği için benim o formata uygun bir efendim içerik üretmem gerekiyor.
Eyvallah.
Yani burada onu evet, görelim yani.
Burada aslında
bizim otur 45 dakikalık sohbet koy.
Evet.
Kim dinliyor abi? Kim izliyor yani?
Bazı yorumlar geliyor bize Lütfü abi. Ya işte Kemalettin amcamızı konuşturuyorsunuz Allah razı olsun ama bize dalga mı geçiyorsunuz? 3 dakikalık video mu olur diye. Hmm. Ben de böyle bir tanesini merak ettim. Bir girdim böyle profiline baktım. Böyle 55 yaşlarında bir teyze o yani. Anladım şeyden. Çünkü buldum onun şeyini falan meraktan. Yani o formda, o yaş kategorisinde bu normal belki. Uzun videolar falan bekleniyor ama bu YouTube'un hitap ettiği kitle daha çok gençler olduğu için, gençler de sizin söylediğiniz gibi abi böyle 40 dakikalık, 45 dakikalık video izlemediği için, sıkıldığı için böyle kısa kısa hani hap gibi diyorlar ya işte böyle küçük küçük videolarla mevzuyu anlattığımız şeyler ki ona bile bazen fazla diyenler oluyor yani. 6 dakikaya abi çok uzun olmuş diyorlar yani.
Evet. Ben hep şunu söylüyorum. Ortaya koyduğumuz içeriğin hakikaten taşıyıcı bir içerik olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bizim kendi aramızda yapacağımız bir tür aslında politika konuşmasıdır Salihciğim. Yani bizim üreteceğimiz videoların bu alemde, bu sanal alemde bizatihi takılmanın olumlu bir şey olmadığı noktasından hareket ederek oluşturulmuş. Dolayısıyla beni 3 dakikadan 6 dakikaya, 6 dakikadan 30 dakikaya, 30 dakikadan 1 saate, 1 saatten de ya bu artık burada kesmiyor kardeşim. Ben bu insanları bulmalıyım. Bunlarla fiziki mekanlarda bu sohbet ya da bir şekilde manevi birliktelikler noktasında daha farklı bir efendim yol tutmalıyım şeklinde. Velev ki o insanları bulmasın kardeşim. Kendi içinde bir yolculuğa çıkmak noktasında. Bu işin izlemekle, tüketmekle ya da bir şekilde böyle pasif kalmakla değil. Tam tersi ayağa kalkmakla, efendim yol tutmakla, tuttuğun yolda sabır, azim ve sebatla yürümekle ve çağın afetlerinden azade kalmak için ta 1500 yıldır önümüze konan reçeteleri uygulamakla, kalbine hassas olmakla, kalbinin derdine düşmekle, bunları işte bir şekilde gündem yapmakla aslında derdin devasını bulacağını hissettirmek. Mesele bu. Biz bütün içeriğimizi buna göre şekillendirmeli, buna göre yol açıcı içerikler üretmeliyiz. Diğer türlü senin şöyle bir şeyimiz de var bizim kendi içimizde, hani bir tür dilemma. Ya işte 5 dakikadan fazlasını izlemiyorlar. Evet, 4 dakika. Sonra şunları izlemiyorlar. Yani tersinden bizi de böyle terbiye edici bir süreç. Yani sonra bakıyorsun sıradan bir YouTube kanalının sıradan bir efendim içerik üreticisi konumuna düşmüşsün. Bundan da Allah'a sığınırız yani.
Eyvallah. Yani onun bir parçası olmamak gibi anlıyorum ben bunu. Hani belki evet, biz oraya kendi bünyemizi değiştirelim. Kendi kanalımızı ama YouTube'un bize dayattığı şeyler yapmamak gibi anlıyorum. Burada radyo ile alakalı malum ben bir test çalışması yapıyorum Lütfü abi. 2 senedir tamamlamaya gayret ediyorum onu.
Evet.
Burada mesela radyo ile alakalı araştırmalar yaptığımda hep dinleyici yorumlarında yani radyo dinleyicilerinin hep şöyle bir şey söylediğini görüyoruz abi. Biz işte özellikle 90'lı yıllardaki radyo dinleyicileriyle konuşuyoruz. 90'lı yıllarda radyo dinleyenler radyoyu o hani medium is the message dediniz ya, evet. McLuhan'ın sözü.
Evet.
Orada o sözü aslında belki de en doğru olarak algılandığı dönem olarak belki 90'ları anlayabiliriz. Yani radyo hep o dönem öyle algılanmış. Ama günümüzde sanki Lütfü abi bu mesajlar hani o bahsettiğin işte Hollywood sinemasının etkisi falan çok fazla mesaj olduğu için böyle yorum şeyi de çok giriyor işin içine. Yani herkes bir yönlendirici mekanizma da hissediyor. Bu acaba bir tehlike olabilir mi? Yani herkesin medyacı olması, herkesin bu işin ucundan tutması. Yani bizim söylediğimiz sözün büyüsünün ya da gösterdiğimiz şeyin etkisinin kendine göre artık böyle eleştirel bir geri dönüşe sahip olması. Yani herkes beğenmedim diyor, olmadı diyor, şu diyor falan filan mesela. Ama normalde eskiden yani televizyon ne söylese doğruymuş, radyo ne söylese doğruymuş. Şimdi evet. Öyle bir şey yok yani.
Evet, evet.
Şimdi hatta
herkes medyacı oldu.
Herkes medyacı oldu. Yani adam Twitter'dan bir şey paylaşıyor, Facebook'tan bir şey paylaşıyor. Bu diyor. Hatta ben geçen şöyle bir haber gördüm Lütfü abi. Bir haber paylaşmış bir tanıdığım arkadaş sistemler olan biri Facebook'tan. Demiş ki ya bakın böyle yalan haberler yapıyorlar demiş. Hani itibar etmemek lazım demiş. Haber doğru. Ben haberi araştırdım. Haber %100 doğru. Ama o haberi bir tane haber kanalı yalan haber diye paylaşmış. O benim yakınım da onu yalan haber zannederek inanarak diyor ki yalan haber. Oysa haber doğru. Ama farklı bir site yönlendirmek için haber yanlış diyor. Herkes medyacı. Benim Facebook'taki arkadaşım da medyacı. Ortaya bir medyacılar şey çıktı.
Şimdi burada herkesin üretici olduğu, herkesin evet. Bir şekilde çok profesyonel izleyici ve haberci neyin haber olup olmadığı noktasında kendine göre ahkam kestiği bir ortamda artık temel sıkıntı habere ulaşmak değil. Doğru haberin ne olduğunu bulmaktır. Şimdi dolayısıyla süreçte eskiden neydi? Ya işte ulaşamıyoruz, kaynak yok. Nereden bulacağız haberi falan filan da. Şimdi ortalık haber kaynıyor. Yani bu ortamda, bu jungle'da sen doğru haberi nasıl bulacaksın? Ben şunu düşünüyorum. Belli bazı mecraların gittikçe kıymeti artacak. Yani şöyle mesela Genç TV, diyelim Erkam Radyo, diyelim efendim Altınoluk, diyelim Genç Dergisi. Bunların ürettikleri muhtevanın yerinin belli olması, sahibinin belli olması, efendim bir arkasında kurumsal yapının olmasından kaynaklanan itibarı gittikçe artacak. Çünkü herkesin üretici olduğu, herkesin bir şekilde haber paylaştığı ortamda kurumsal yapılara olan güven artacak. Bu da tam tersi. Aslında kurumsal yapılar gidiyor elden. İşte efendim herkesin haberci olduğu bir ortamda işte büyük büyük medya şirketleri kalmayacak şeklindeki tezle aslında çatışan bir şey. Yani kalacak, tam tersi itibarın adresi olacaklar ama butik olarak kalacaklar.
Lütfen.
Yani çok böyle bir gelişme imkanları olmayacak. Ama bizatihi haberin kendisi öne çıkacak artık Salih'cim.
Eyvallah.
Yani ne kullandığın önemli değil. Onu herkes kullanıyor. Teknolojiye herkes ulaşıyor artık. Elindeki cep telefonu çok güzel fotoğraf çekiyor.
Evet.
Video çekiyor. Her türlü şekilde paylaşma imkanın da var.
Canlı yayın yapabiliyorsun.
Evet, ama muhtevayı, içeriği sen o noktada
herkes üretemez aslında.
Üretemez. Şöyle üretilen içeriğin aslında doğru içerik olup olmadığı noktasında insanlar bir tür onaylanmaya ihtiyaç hissedecekler. O da belli bazı mecraların ya da mercilerin öne çıkmasını veya en azından itibarını yitirmemesine sebep olacak.
Eyvallah. Bundan birkaç yıl evvel Lütfü abi İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bir araştırma yapmıştı. Türkiye'de meslekler skalası diye hatırlarsınız belki. Hatta Lütfü Sunar Hoca
evet.
Öncülüğünde olmuştu bu araştırma. Orada mesela özellikle medyadan olan meslekler, gazetecilik gibi meslekler Türkiye'de en az itibarı olan meslekler diye böyle alt sıralarda yer alıyordu. En üst sıralarda da yani klasik hakimlik gibi şeyler aslında ki onlar da
doktorluk, hakimlik, akademisyenlik evet.
Onlar yer alıyordu. Fakat geçen gün Lütfü abi bir haber gördüm. Haberde Türkiye'nin en güvenilir insanları diye yine bir araştırma yapmışlar. Bir araştırma şirketi. Tabii bunlar da tartışılıyor. Yani araştırma şirketleri de tartışılan şirketler ama ilk sıralarda gazeteciler var. Ya yani ilk 10'da hep medyacı. Böyle hatta böyle allı felli isimler yani böyle. Hatta bizim eleştirdiğimiz ya Türkiye'yi büyük ahlak erozyonu uğrattı dediğimiz adamlar ilk 10'da. Çok enteresan geliyor bana bunlar. Şimdi mesela bunları ben böyle kafamda yorumlamaya çalışıyorum. Diyorum ki abi diyorum yani.
Ama medya hep öyleydi zaten bak Salih'cim. Şimdi sen medya sektöründe hem bu işin okulunu okudun hem de tam da bu sektörde çalışıyorsun. Sektördeki diğer arkadaşlarının ne aldığı ne verdiği ya da ne tür iş o imkanların olduğunu az çok biliyorsun. Yeni mezunların içler acısı durumunda da evet. haberim var. Ama eskiden beri nedir? Bir 15-20 sene sabreden, hakikaten çalışan, gayret eden hakikaten medyada bir yere gelir. İşte tam dediğim noktadan dolayı. Yani itibarın göstergesi olarak öne çıkıyorsun. Sen şahsiyetinle, karakterinle bir duruş sergiliyorsun. O duruş senin zamanla toplumun belli kesimleri tarafından ben bundan duyduğuma, bunun söylediğine inanırım kardeşim şeklinde ne oluyor? Seni öne çıkartıyor. Bizde evet. zaten birçok mesele hep şahsileştirilerek ele alınır. Mesela evet. herhangi bir kurumla ilgili ya o kuruma ben güvenirim şeklindeki kurum bize çok azdır. Niye? Çünkü bize zaten süreklilik çok fazla yoktur. Evet. Yani Batı'da 500 yıllık, 600 yıllık, 1000 yıllık, Japonya'da, Çin'de 1000 yıllık şirketlerden bahsedilir. Bizde en büyük, en uzun şirket Hacı Şakir'dir. O da 150 yıllıktır.
O da satıldı galiba zaten.
Yani evet. Şimdi peki bizde ne esastır? Ya bizde de var bir güven. Bizde şahsa güven esastır. Şahıstır asıl olan. Yani herhangi bir mesela üniversite için bile ha orada falanca hoca var derler. Hmm. Herhangi bir vakıf için ha orada şu var derler.
Doğru.
O ondan sorulur derler. Şimdi bu toplumun bakışı da böyledir. O işin yürütülmesiyle ilgili kendisine sorumluluk tevdi edilen zat da bunun farkındadır. Mesela orada bu var dedikleri zaman o adam hakikaten orayı kendi doğruları çerçevesinde kurgulamazsa ileride bir gün sıkıntı çıkar. Kendisi de orada duramaz fazla yani. Sonra gelir kader orada kendi doğruları çerçevesinde orayı kurgulayan birisini başa geçirir. Çünkü toplum bunu bu şekilde zaten algılamış, bu şekilde anlamış ve bu şekilde gördüğü için de toplumsal pratikler de böyle şekillendiği için de ortada böyle şahıs merkezli bir oyun döner durur. Şimdi medyada da böyledir yani. Hangi haberci olursa olsun, hangi mecra olursa olsun şahıslar zamanla insanların gözünde itibarın göstergesi oluyorlar. Bu söylerse doğru söyler. Bunun durduğu yer yanlış değildir şeklinde hep böyle bir aslında biz yazdıklarımızla ve işittiklerimizle veya bir şekilde buradan yaydıklarımızla yani ürettiklerimizle daha doğrusu aslında belli bir itibara katkı yapıyoruz veya tam tersi ya bu derler ki mesela ya o gitti geldi şöyle yaptı böyle etti falan filan bazı isimler hakkında da böyle konuşulur mesela o da bir aslında itibar kaybının göstergesidir.
Eyvallah abi. Abi çok teşekkür ederiz. Bugün de hem böyle genel bir medya konuşması gibi oldu. Bizim açımızdan istifadeli oldu. Böyle yavaş yavaş biz ayrılan sürenin de sona doğru geliyoruz. Medyada son olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Benim bir gözlemim de şu Lütfü abi. Aslında bu dediğiniz yani şahıslaşma olayı çok var ama altta da ya mesela hiç inanmadığı işi yapan insanlar da var. Yani bir televizyon kanalında çalışan bir arkadaşım var mesela. Hiç orayla alakası olmayan bir çocuk. Hiçbir alakası yok yani ama abi ekmek parası diyor. Yani bu da aslında medyada bence çok Türkiye'de en çok olan alanlardan biri olduğunu düşünüyorum medyanın Lütfü abi. O da aslında benim program başında sormak istediğim o ihlas meselesi. Yani biz acaba bu Genç TV'yi yapıyoruz ama niyetimiz insanlara faydalı işler yapmak mı yoksa çok tıkalmak mı gibi sormak istediğim o soruyla biraz kesişiyor gibi. Yani inanmadığımız bir işi yaparsak inandırıcılığı en başta hak katında olmuyor. Sonra izleyici bunu bir şekilde fark ediyor bir yerden sonra. Ben o yüzden inanıyorum ki bizim yaptığımız işler böyle 100 kişi de izlese, 200 kişi de izlese biz inandığımız için, hakikaten sevdiğimiz için hatta size de bir kere konuşmuştuk ya Lütfü abi programa devam edelim etmeyelim mi gibi sonra edelim demiştik. Çünkü inanıyorduk yani buna.
Evet.
Biz o yüzden yürüyeceğiz ama bu camialarda temiz kalmak, bu camialarda ben varım demek, başka kulvarlarda olup da belki televizyon daha farklı bir yer çünkü ben orada olup da kendimi koruyacağım demek bu yüzden bence çok zorlaşıyor. Çünkü bu işe inanmayan ve o işi sadece para için yapan belki patronuna, belki sisteme, belki tüm anlayışa aslında karşı olan bir insanlık ordusu var diye düşünüyorum orada abi. Evet. Yani benim haksızlık mı yapıyorum, acımasız mı davranıyorum ama ben öyle düşünüyorum abi.
Ben hangi profesyonel uğraş, meslek ya da ekmek kapısı olursa olsun hayatın insan için hep bir ispat mücadelesi olduğuna inanmışımdır. Bunun da farklı düzeyleri söz konusudur doğrusu. Biz 4 tane ispatla aslında hayatımızı sürdürüyoruz. Bu kariyer şeyi olarak da görülebilir. Bir tür kariyer haritası ya da kariyer yolculuğu olarak da görülebilir. 4 tane ispatı hayatın farklı dönemlerinde önümüze koyarlar. Hadi bakalım bunu ispat et derler. İlk ispat kişinin kendisini kendisine ispat etmesidir. Ben yapıyorum kardeşim, vazifemi yapıyorum. Bak bana verilen bir kurguda ben herkesten daha iyi çöpü topluyorum. Herkesten daha iyi efendim kayıt yapıyorum. Herkesten daha iyi efendim. Ben çünkü aldığım paranın hakkını veriyorum. Burada bana biçilen kurguda en doğru işi en doğru şekilde kimsenin hakkına girmeden yapıyorum. Bu kendi kendine ispattır. İkincisi insanlara ispat ederiz kendimizi. İnsanlar derler ki ya bu harika ya bu hakikaten yani. Bak kendi kendine ispat etmeden insanlara kendini ispat edemezsin. Çünkü o seni etkilemeyecek. Yani baktığın zaman insanların beğenisi ya da bir şekilde sana olan hoşnutsuzluğu seni yaptığından alıkoymayacak. Çünkü sen kendi kendini ispat etmişsindir. Dolayısıyla kendi kendini ispat aslında en önemli ispattır. Sonraki süreçte insanların bizi görüp işte bu işi o yapar diye aslında hakkımızda hüsnü şehadette bulunmaları bizim bir tık daha atladığımızı gösterir. Üçüncü nedir abi? Üçüncüsü bütün aleme kendimizi ispattır. Alem derken ne kastediyoruz? Abi kainatta cari olan usuller var. Allah'ın koyduğu bir kural var, kanun var. Herkes çalışıyor abi.
Evet.
Herkes çaba içerisinde. Allah'ın kendisi de bizatihi sürekli her an bir işte. Sen böyle yatıyorsan, kendine efendim bir böyle bir hani şey arıyorsan, tabiri caizse böyle bir güvenli bölge arıyorsan arama kardeşim. Mücadele süreklidir, kavga devamlıdır. Bu kavga da değil, hattı zatında kendini ispat çabasıdır. Allah'a layık olma, bu kainatta hangi yeri kaplıyorsan oranın tam da hakkını verme mücadelesidir. Bütün aleme kendimizi, yani bu cansız da olur, canlı da olur. Bir takım hani evrene mesaj gönderenler var ya, evrene mesaj gönderme, ne dersen de kardeşim. Allah'ın hakkımızdaki muradını bir şekilde yerine getirme mücadelesidir. Bu üçüncü aslında dördüncüyü de doğurur ki dördüncü Allah rızasıdır hattı zatında. Allah'a kendimizi ispat etmek meselesi. Bu sen kendini ispat ettin. İnsanlara bir şekilde hüsnü şehadetle ya bu işi yapar dedin. Kainattaki yerini dolayısıyla bir fark oluşturmayı yani süre giden o hengame içerisinde hep olumlu ve güzel şeyler yapmayı da başardıysan tarihe ve çocuklarına bak ben bunu kattım diye söyleyebileceğim bir şey varsa Allah senden razı olur. Olur derken de böyle bir keskin sözle haddimiz değil. Allah'ın razı olmasının önü de açılır. Çünkü rıza ona ait bir şeydir. Ben şöyle razı olur, böyle razı olur diye evet. Biz hüküm verecek halimiz de yok. Dolayısıyla ispat efendim hiç bizim düşüncemize uygun olmayan bir yerde çalışmak şekli neyse o arkadaş kendini ispat etsin. Allah ona insanlara daha farklı hizmet edeceği kapılar açacaktır. Dolayısıyla orada enseyi karartmaya gerek yok yani.
Eyvallah. Allah razı olsun.
Amin cümlemizin
programımızı inşallah. Da böyle çok güzel bir şekilde bağlamış oldunuz abi. Allah razı olsun.
Allah
teşekkür ediyoruz.
Allah cümlemizden razı olsun. Eyvallah. Bütün dinleyicilerimize hayırlı günler diliyoruz.
Eyvallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim biz de. Allah'a emanet olun.